Ayrım 42.
Sayfa 411. Nevzat Yalçıntaş'ın diğer oğlu Murat ise Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde okuyordu. Peki Nevzat Yalçıntaş kimdi? Nevzat Yalçıntaş'ın babası Hasan Efendi Ankaralıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın yokluk yıllarında kocası tehcir nedeniyle sürgüne gönderilmiş bir Ermeni fırıncı kadının yanında çalışma hayatına başlamıştı. Sonra bakkallıktan toptancılığa kadar ticarette büyümüştü. Ankaralı Vehbi Koç'la aynı muhitte esnaftı. Nevzat Yalçıntaş'ın eşi Meliha Hanım'ın babası Türkiye'nin ilk sanayicilerinden Mehmet Fahrettin Üretmen'di. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş verdiği röportajlarda dedesinin Ankara'nın ilk sanayicilerinden olduğunu söylüyordu. Oysa Mehmet Fahrettin Üretmen ticaret hayatına 1930 yılında İzmir'de başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İstanbul'da Kırtasiye ve Nalburiye alanlarında faaliyet göstermişti. Balat'ta birkaç çivi makinesiyle kurduğu imalathanesini geliştirerek 1947 yılında Topçular'da Kışla Caddesi'nde her türlü tel mamulleri üreten bir fabrika kurmuştu. 1965'te aynı sahada entegre üretim gerçekleştirmek ve kütük üretmek üzere Ark Çelik Limited şirketini, 1966'da Orta Doğu ve Balkanların en büyük refrakter malzeme üreticisi Süper Ateş, Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi AŞ'yi, 1969'da EMAŞ Endüstriyel Metalürji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Metal aksamlar, otomotiv ve traktör parçaları üreten Mehmet Üretmen İlim Yayma Cemiyeti üyesiydi. Mehmet Üretmen 1980 yılında vefat etti ama şirketleri zamanla çok büyüdü. Etiler'deki Akmerkez benzeri bir alışveriş merkezini Esenler'de kurdular. Cağaloğlu'nda 137 bağımsız bölümden oluşan Üretmen İşhanı adı verilen ticaret merkezini yaptılar. Şirket sayısı özellikle 1990 yılından sonra hızla arttı. 1992 Gamma Pak Sterilizasyon Sanayi ve Ticaret AŞ, 1996 Genesis Genel Enerji Sistemleri İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 1997 BAP SPAK Stratejik Planlama Araştırma Geliştirme ve Ticaret AŞ, 1998 BAP Dış Ticaret Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2003 Aset Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 2004 Maranda Turizm İnşaat ve Dış Ticaret AŞ, 2004 MMS Motor Makine Sanayi ve Ticaret AŞ. Mehmet Üretmen'in iki torunu Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yalçıntaş bu şirketlerin çoğunun yönetim kurulunda yer aldılar. Yönetim kurulunda yer alan Hande Üretmen aynı zamanda Bodrum İncili Pınar Turizm Su Sporları Derneği başkanlığını yapmaktaydı. Yalçıntaş ailesinde herkes çok faaldi. Baba Nevzat Yalçıntaş 10 yıl, 29 Haziran 1988, 27 Haziran 1998 Aydınlar Ocağı'nın başkanlığını yürüttü. Anne Meliha Hanım'la ilgili bir bilgi verelim. Bünyesinde 2 lise, 2 ilköğretim okulu ve 1 anaokulu bulunan Şefkat Vakfı'nın başkanı olan Meliha Hanım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal ile Reyyan Uzuner'in evlenmelerine ön ayak oldu. Şefkat Vakfı'nın halkla ilişkiler sorumlusu avukat Reyhan Uzuner'in kızını çok beğenip bunu Emine Erdoğan'a söylemesiyle Bilal ve Reyyan'ın düğünü gerçekleşmişti. Gelinin yaşı evliliğe müsait olmadığı için Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin baba mühendis Orhan Uzuner ve anne avukat Reyhan Uzuner'in istediği izni vermesiyle evlilik gerçekleşti. Gelin ile damat İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Nevzat Yalçıntaş'ın tanıklığıyla evlenip hayatlarını sürdürecekleri ABD'ye gittiler. Başbakan Erdoğan'ın gelini Reyyan'ın dayısı Fatih Çıtak ünlü Matrix filmi için ilginç sözler sarf etmişti. Matrix filminin tasavvuftaki tüm aşamalarını aynen filme taşınmasıyla oluştuğunu, dayandığı felsefenin tasavvuf olduğunu savunmuştu. Filmdeki tasavvuf aşamaları şöyleydi. Neo önce kendini sorguluyor, bulunduğu alemin farkında değil. Tasavvuftaki rehber yani Morpheus'la karşılaşıyor. Morpheus yani rehber Neo'yu mürşide yani kahine yönlendiriyor. Tasavvuftaki rüya halinin yerini Matrix'te simülasyon almış. Tasavvuftaki Kaf Dağı'nın ardı Matrix'te Zion. Neo kendi benliğini yendiğinde Baka Billah aşamasına geçiyor. Yazdığım gibi tasavvuf artık bir başka yola sokulmaya çalışılıyordu. Son bilgi, Uzuner ailesi Kenan Rifai'nin müridi Samiha Ayverdi'nin yakın dostlarıydı. Konu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'den açıldı. Hadi bir not daha ekleyelim. Profesör Nevzat Yalçıntaş'la birlikte Abdullah Gül'ün yaşamında etkili olmuş bir hoca daha vardı. Profesör Sabahattin Zaim, bu çevrenin en etkili figürlerinden biriydi. İlim Yayma Cemiyeti, Aydınlar Ocağı, İslami İlimler Araştırma Vakfı, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Milletler Arası İslam İktisatçılar Cemiyeti kurucusu, İsviçre ile ABD'deki Milletler Arası Endüstri İlişkileri Cemiyeti üyesi Profesör Sabahattin Zaim'in yaşam öyküsüne kısaca bir göz atalım. Rumelili Zaim Ailesi. Zaim ailesi Rumeliliydi. Babası kereste tüccarı Mehmet Efendi İştipli, annesi Saime Hanım Selanik Köprülülüydü. Profesör Zaim'in teyzesi Nazire Hanım'ın oğlu Köprülü doğumlu Profesör Cevat Babunay'dı. Aynen Profesör Sabahattin Zaim gibi İlim Yayma Cemiyeti ve Aydınlar Ocağı kurucusu olan Tıp Profesörü Cevat Babunay, Bilimden İmanı adlı 3 ciltlik kitabında insanın ve kainatın yaratılışı ile ilgili ilginç iddiaları kaleme aldı. Darwinist teorileri eleştirdi. Profesör Babuna son yıllarda lösemi hastası olduğu iddiasıyla yurt çapında kendisi için kan örnekleri toplanan oğlu Doktor Oktar Babuna ile gündeme geldi. Kemik iliği kampanyasının aldatıcı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Sağlık eski bakanı Mustafa Güven Karahan, bu kampanyanın arkasında ya Balkan ya Anadolu kökenli ünlü bir bilim adamı ya da Girit kökenli bir zengin var dedi. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş ise Türkiye'nin en büyük zenginliği dediği toplanan 40 bin kan örneğine el koydu. Bu açıklamaların ardından kampanya tartışılmaya başlandı. Bu arada bir mucize gerçekleşti. Amerikan MD Anderson Hastanesi'nde tedavi gören Doktor Oktar Babuna iyileşti. Ancak tartışmalar bitmedi. Bu kez Babuna kardeşlerin kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın müridi oldukları iddia edildi. Gruba ait Bilim Araştırma Vakfı'nın yaratılış teorisiyle ilgili yayınlarının perde arkasında da Babuna ailesinin olduğu belirtildi. Ailede bir de ünlü gazeteci vardı. Profesör Sabahattin Zaim'in dayısı İbrahim Vardar'ın oğlu gazeteci Ahmet Vardar. Profesör Zaim, gazeteci Cemal A. Kalyoncu'ya ailesiyle ilgili yaptığı açıklamada babasının Balkan Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katıldığını açıkladı. İlginçti. Bu savaşlara katılan Mehmet Efendi nedense 1934 yılına kadar Rumeli'de yaşamayı sürdürecekti. Yıl 1934'tür. Baba Mehmet Bey Reisül Ulema'ya danışarak, "Burada İslami bakımdan hürriyetimiz kalmadı ama Türkiye'den de İslami bakımdan iyi haberler gelmiyor, ne yapalım?" diye sorar. Ulema'nın cevabı, "Orası Türkiye'dir, yarın başka türlü olur. Burada kalırsanız çocuklarınızla evlenecek kız bulamayacaksınız" olunca birçok Türk aile gibi Zaim ailesi de yollara düşer. Paranın Efendileri 2003 sayfa 150. Diyorum ya, bizim tarihimiz çocuk tiyatrosu gibi. Devam edelim. Zaim ailesi mallarının bir kısmını satar ama parayı transfer etmek hiç de kolay değildir. Para transferi için bulunan yollardan biri İstanbul'daki Yahudi komisyonculara yüksek meblağlar ödeyerek bu transferi gerçekleştirmektir. Onlar da öyle yapar. Adı geçen eser sayfa 150. İştip'te tulumbaların bulunduğu meydanda büyük bir Yahudi mahallesi vardı. Muhtemelen Yahudi İştipliydi. 8 yaşındaki Sabahattin Zaim'in ailesi Selanik'ten bindikleri gemiyle Türkiye'ye geldi. O yıl soyadı kanunu çıktı, amcaları Hüseyin ve Ahmet Özyürek soyadını, Mehmet Efendi ise Zaim soyadını aldı. Profesör Zaim, mülkiyeyi bitirdikten sonra bir süre kaymakamlık yaptı. 1955'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde İstanbul Mensucat Sanayi'nde ücretler başlıklı doktora teziyle akademisyen olmaya karar verdi. ABD'ye gitti. Cornell Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Dönüşünde dayısı onu Zeyrek'teki Abdülaziz Efendi'ye götürdü. Aynı yıllar özel sektörde çalışmaya başladı. İlk çalıştığı yerlerden biri birinci bölümde Zapsu'ları anlatırken bahsetmiştim. Uzel Traktör Sanayi oldu. Ardından Koç Holding'de çalıştı, İslam Kalkınma Bankası'na transfer oldu. Yönetici Seçme ve Değerlendirme Komitesi üyeliği yaptı. Ardından İslam Konferansı İslam Bankacılığı Müşavirliği'nde bulundu. Kuveyt Türk Özel Finans Kurumu'nda murakip olarak çalıştı. Faysal Finans Kurumu'nun kurucu başkan vekiliydi. Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Cemiyeti üyeliği yapan Profesör Zaim, İslam ekonomisi ve İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkanlarının araştırılması konusunda yazılar kaleme aldı. Bu çalışmaları sonucu ABD İslam Bankası tarafından hizmet ödülüne layık görüldü. Kayserili iş adamı Galip Cıngıllıoğlu'nun kızı, Demirbank'ın sahibi Halit Cıngıllıoğlu'nun teyzesi Ulya Hanım'la evlendi. Ulya ne güzel isim, yüce demek. İzmir'in ünlü belediye başkanlarından Sabet Ayiz Karakaşi, Osman Kibar'ın eşinin adı da Ulya'ydı. Artık yeni nesil böyle isimler koymuyor çocuklarına. Zaim çiftinin 5 çocukları oldu. Mehveş, Selim, Kerim, Abdülhalim ve Halil. Sabahattin Zaim'in kardeşi İlim Yayma Cemiyeti kurucusu Burhanettin Zaim de Demirbank'ta müdürlük yaptı. Ülkerlerle çalıştı. Oğlu Mehmet Zaim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un kızı Işıl Hanım'la evliydi. Bu evlilikten oğulları Sina olmuştur. Mehmet Zaim, Ülker Gıda Grubu'nda Burhanettin Zaim'in diğer oğlu Halit, Siemens şirketinde çalışmaktadır. Sabahattin Zaim'in diğer kardeşi Mustafa, Eczacıbaşı Holding ve Uzel Traktör Sanayi'nde çalıştı. Zaimler Yalçın Taşlar, yıllarca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyette bulunan, psikolojik harp görevini yürüten Toplumla İlişkiler Başkanlığı, TİB bünyesinde görev yaptılar, yayın organlarında çalıştılar. 12 Eylül askeri darbesinin ürünü YÖK'ün üyesi oldular. Faizsiz bankacılık kimin çıkarına? Uzattık, faizsiz bankacılık meselesinde son sözümüzü söyleyelim. Kapitalizm işleyişine aykırı olanı pazarında yaşatmaz. Kapitalist üretim tarzının egemenliği altında bir İslam ekonomisi de pek tabii gerçekleşemez. Sevgili Müslüman kardeşim, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Prens Halid bin Abdullah'ın Yahudi iş adamı Sami Ofer'in yatında tatil yaptığı söyleniyor. Ne diyorsun? Al Baraka eski yöneticisi Maliye Bakanı Kemal Unakıtı'nın Sami Ofer'le buluşmalarını nasıl yorumluyorsun? Bir alıntı yapayım. Bin Laden en yüksek seviyede ABD onayıyla Suudi gizli servis şefi Prens Türki El Faysal tarafından işe alındı. Mahmut Mamdani, İyi Müslüman Kötü Müslüman 2004 sayfa 142. Meseleyi Yahudi düşmanlığı, Müslüman kardeşliği gibi kategorik tanımlamalarla çözmeye çalışırsan eli silahlı piyona dönüşü verirsin. Önce Usama Bin Laden'i kimin yarattığını bileceksin. Sanıyorum konuyu en iyi örnek olaylar açıklıyor. 27 Eylül 2004'te İstanbul'da 40'ı aşkın faizsiz finans uygulayıcısının katıldığı Uluslararası İslami Finans Forumu düzenlendi. Amerikan finans şirketi Dow Jones Index'in desteğiyle organize edilen toplantının sponsoru Suudi Arabistan National Commercial Bank ile HSBC grubunun global İslami finans bölümü olan HSBC Amanah'tı. Dünya genelinde 267 kuruluş tarafından uygulanan ve yaklaşık 260 milyar dolarlık bir piyasa potansiyeline sahip bu faizsiz finans sistemini Müslümanlara bırakmazlar kardeşim. Bunun 140 milyar dolarını ABD bankaları yönetiyor. Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, ABN AMRO gibi dünyanın önde gelen bankaları faizsiz düzene dayanan departmanlar açıyor. Ünlü yatırım bankası UBS geçtiğimiz yıl Dubai'de İslam Bankası'nı kurdu. Genel Müdürlüğü Nişantaşı'nda olan Türk Arap Bankası hakkında ne biliyoruz? Müslüman neye inanıyorsa batılı bankalar ona uygun sistemi kuruyorlar. Sırada İslami Mortgage, ev kredisi var. ABD'li Citigroup Malezya'da bu uygulamayı başlattı bile. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Pakistan üzerinden herhalde yakında Türkiye'ye gelecek. Kapitalizmin temel yasasıdır. Piyasada neye talep varsa arzı yapılır. Müslüman faiz istemiyorsa Batı ona uygun bir sistemi ekonomik hayata sokar. Başta Amerika olmak üzere Batı piyasayı seyretmez, yönetir ve yönlendirir. BİM'in web sayfasında Zapsu kardeşlerin topbaşlarla birlikte ana sermayedarları Bank America International Investment, finans kuruluşu Merrill Lynch ve Worldwide gözüküyor. Sen hala büyük kafir olarak Amerika'yı görüyorsun. Sonra gidip Müslümanların dükkanında alışveriş yapıyorsun. Topbaşlar, ülkerler gibi beyaz Müslümanlar da bu sisteme entegre olmak için yabancı sermaye ile işbirliği yaparlar, ortaklık kurarlar. Sen onların zenginliğini kendi zenginliğin sanırsın. Ama yanılırsın. Çünkü iş başka, dostluk başka. Öyle ya, dinin ve paranın kimde olduğunu nereden bileceksin? Babacığım, unutma, ülker getir. Topbaşların asıl ticari ortaklığı Ülker grubuyla. Bu ortaklık sadece ticari ve siyasi değil, iki aile birbirlerine dünürler. Ülker'in kurucusu Sabri Ülker'in torunu, kızı Ahsen'in ilk eşinden olup soyadını değiştiren Ülker grubu başkanı Ali Ülker ile Topbaşların kızı evli. İkiz çocukları var. Siyaseten ortaklıksa yıllar önce İlim Yayma Cemiyeti ile başlamıştı. Dün ANAP ve Refah Partisi ile süren bu ilişkiler bugün AKP ile devam ediyor. Bu yakınlığı sadece bu partiyi desteklemek olarak görmeyiniz. Ailece yakınlar. Örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra'nın kına gecesi Mustafa Latif Topbaş'ın Vaniköy'deki görkemli villasında yapıldı. Dipnot: yıllardır Milli Gazete'nin başyazarlığını yapan Sadık Albayrak, oğlu Berat'ı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile evlendirdikten sonra AKP'ye muhalif bir yayın izleyen Milli Gazete'den ayrıldı. Olabilir. Ama AKP kurulmadan önce milli görüş içindeki AKP'lileri refah bilgisayarına girmiş bir virüs olarak tanımlamış, milli görüşün bu virüsü dışarı atacağını söylemişti. bir dönemin en sert muhalif omurgalı yazarının bugün sadece dünürdüğü nedeniyle kapısında 24 saat polis nöbet tutuyor. Ne acı! Topbaşları ile Ülkerlerin ortak oldukları şirketler şunlardı. BİM, Akgıda, Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Kola Turka. İranlılar Zemzem Kola, Fransızlar Kıble Kola, Mekka Kola üretir de bizimkiler Kola Turka yapamaz mı? Topbaşlar zamanında Türkiye'de faizsiz bankacılık denince akla ilk gelen Al Baraka'nın ortağı olurken, Ülkerler de yıllar sonra Faysal Finans'ı İsviçre'deki Olfo Sağ aracılığıyla Kombasan Holding'den satın aldılar. Ama adını değiştirip Family Finans yaptılar. Bu işi organize eden isim ise gelecekte Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak olan Kemal Unak'tandı. Ama işlemlerde usulsüzlük olduğu için soruşturmaya uğradılar. Bugün 4 milyar dolarlık bir servetleri olduğu iddia edilen Ülker ailesi kimdi? Önce ailenin büyüğünü kısaca tanıyalım. Adı İslam'dı. 20. yüzyılın başında Kırım'dan Türkiye'ye göç etti. Kırklareli'nin Kara Mehmet köyünde Numanzadelerin kızı Şakire ile evlendi. 1911 yılında oğlu Asım dünyaya geldi. İslam Efendi Kırklar elinde fazla kalmadı. Tekrar Kırım'a döndü. Dönüş nedeni büyük ihtimalle Balkan savaşları olmalı. Aşağıda vereceğimiz bilgilerin direkt Ülker ailesiyle bir ilgisi yok. Ama Kafkaslardan gelen göçmenler hakkında bilgi dağarcığımızı biraz arttıralım. Klasik resmi tarihin bize dayattığı bilgiler dışında Kırım göçleriyle 1792, 1860, 1864, 1891, 1902, 1910 gibi ilgili ne biliyorsunuz? Örneğin Kırım Çakları bilir misiniz? 16. yüzyılda Kırım Çak mezhebi Kırım'daki en büyük Yahudi toplamı olarak boy gösterdi. Kırım Çaklar 14. yüzyıl sonları ve 16. yüzyıl başlarına kadar olan dönemde Tatar dilini konuşan Rabbinik Yahudilerdi. Lehçeleri bazı İbranice sözcüklerde kullanmalarına karşın Kırım Tatarcasını temel alıyordu. Kırımçaklar birçok Kırım şehrinde, özellikle Bahçesaray, Karasu, Bazar, günümüzdeki adı Belogorsk'tur, eski Kırım, Kaffa, Kerç, Mangup, Sivastopol, Simferopol, Yalta ve Yevpatoria yaşamışlardı. Kevin Alan Brook, Hazar Yahudileri, 2005, sayfa 427-428. Peki ya Karayları, Karaimleri bilir misiniz? 760 yılında Irak'ta Annan ben David tarafından kurulan bu Yahudi mezhebi, Torah'ın yazılı kurallarına bağlıydı. Talmud gibi benzeri sözlü yasaları reddediyorlardı. Standart Yahudi takvimini de kullanmıyorlardı. Daha basit anlatımıyla Müslümanların nasıl Sünni ve Alevi mezhepleri varsa, Yahudilerin de vardı. Karaylar Sünniydi. Bu mezhepte başlangıçta sadece İsrail kavminden insanlar vardı. Ancak kısa sürede başka ırklardan insanlar da bu mezhebe girmeye başladılar ve bu başka ırklardan insanlar giderek çoğunluğu oluşturdular. Bir süre sonra İsrail kökenliler tamamen yok oldukları gibi Türklerin dışındakiler de zamanla azınlığa düştüler. 19. yüzyılın sonlarına doğru mezhep mensuplarının neredeyse tamamını Türkler oluşturmaya başladı. Dolayısıyla kelime artık bir dini veya mezhebi ifade etmekten çok bir Türk kavmini temsil etmeye başladı. Tatarca konuşuyorlardı artık ve dualarını da Tatarca etmeye başladılar. Musevi mezhebini kabul eden Hazar Türkleri Karay ismini aldılar. Karayların en kesif kısmı Kırım Yarımadası'na yerleşmiş olan Türklerdi. Fakat onlardan başka bilhassa Dağıstan mıntıkasında Volga ve Don nehirleri arasındaki komanlar içerisinde de Musevilik büyük rağbet kazandı. Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, 2004, sayfa 76. Karaylar her yerleştikleri yerde Yahudi gibi karşılanırlardı. Ancak 18. yüzyıl sonlarında Kırım Rusların eline geçince Rabbanitlerle, bir Yahudi mezhebi, Karaylar arasında kanun karşısında farklılıklar doğdu. 1795'te Kraliçe Katerina II, Yahudilere uygulanan çift vergiden Karayları muaf tuttu. Ayrıca Karayların toprak edinmelerine izin verdi. Kanun karşısında iki grup arasında eşitsizlik 1827'de daha da arttırıldı ve Kırım Karaylarıyla Kırım Tatarları gibi Çar 1. Nikolas'ın koyduğu zorunlu askerlik kanunundan hariç tutulurken Yahudilere bu hak verilmedi. Şalom, 1 Mayıs 1985. Karay mezhebine mensup olan Türkler zamanla Kırım'dan da ayrıldılar. Karayların bir kısmı direkt olarak İstanbul'a giderken, diğer bir kısmı önce Romanya'ya, oradan Edirne'ye ve oradan da İstanbul'a gelip yerleştiler ve Karaköy, eskiden Karayköy'dü, semtine adlarını verdiler. Dipnot: Arthur Koestler, 13. Kabile kitabında Adolf Hitler'in gaz odalarında ve fırınlarda imha ettiği Doğu Avrupa Yahudilerinin Hazar Devleti'nin yıkılmasıyla Avrupa'ya göç eden Türk kökenliler olduğunu iddia etti. Bu görüş Avrupa'da yaygındır. Orhan Pamuk da Kara Kitap'ta bu konuya değiniyor. Doğu Avrupa ve Amerika'daki Yahudilerin çoğunun Kafkaslar ve Volga arasında 1000 yıl önce hüküm süren Yahudi Hazar devleti ailesinden geldiğini biliyorduk mesela. Hazarların aslında Yahudiliğe geçen Türkler olduğunu da biliyorduk. Ama bilmediğimiz şey Yahudilerin Türk olması kadar Türklerin de Yahudi olduğuydu. Kardeş olan bu iki kavmin 20 yüzyıl boyunca göçlerle birbirlerine kavuşamadan ama hep birbirlerine teğet geçerek gizli bir müziğin ritmiyle birbirleriyle dans eder gibi birbirlerine mahkum umutsuz ikizler gibi dalgalanmalarını izlemek de ne kadar ilginçti. Sayfa 127. Benim bildiğim Hazar Yahudileri Doğu Avrupa Yahudileri gibi Talmudçu, Rabbani değil, Tevratçıydılar, Ananist. Tüccarlıkta başarılıydılar. Hatta kapalı çarşıda Karay Sokağı vardır. Şalom gazetesinin araştırmasına göre İstanbul'da eskiden 1000 Karay ailesi vardı. Sayısı son yıllarda azalmıştı. Babası Mevlevi olan ünlü yazar Refik Halit Karay gibi bu cemaatin üyeleri zamanla Türk Müslümanlarla karışmışlardı. Dışta Ermeni, içte Yahudi gibi yaşayan Pakrudinilerin hikayesini 3. bölümde anlatmıştım. Yahudilerin Kafkasya'daki acıları 20. yüzyıl başında da sürdü. Profesör V. Mikail'in bundan 6 yıl önce Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'ne sunduğu Yahudilerin Ermeni ritüeline uygun olarak Hristiyanlığa geçmeleri 1910-1915 başlıklı bildirisinden alıntılar yapmak istiyorum. Rusya'nın çeşitli yörelerinde yaşayan çok sayıda Yahudi 1910-1915 yılları arasında ruhani ve idari mercilere yaptıkları başvurularda Yahudilikten vazgeçip Ermeni Gregorian Kilisesi ritüellerine göre vaftiz olarak Hristiyanlığa geçme talebinde bulunmuştur. Rusya Merkezi Devlet Tarih Arşivinde St. Petersburg bulunan çok sayıdaki evrak bu konuyu doğrulamaktadır. Ruhani İşler Departmanı'na ilk ve en sık başvuru Nahçıvan Besarabya Ermeni Gregorian Dini Konseyi tarafından yapılmıştır. Nahçıvan Besarabya Dini Konseyi'nin bu konuyla yakından ilgilenmesinin nedeni kendi kontrolü altındaki kiliselerin bulunduğu bölgelerdeki Yahudi nüfusunun yüksek olmasıydı. Moldavya, Ukrayna, Kırım, Ekaterinoslavskaya, Guberniya ve benzerleri. 11 Eylül 1910 tarihinde sözü geçen konseyin üyelerinden M. Zatikyan İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuruda konuyla ilgili kesin talimatları istemiştir. Zatikyan başvurusunda Yahudi dinine bağlı çok sayıda kişi Ermeni Gregorian Kilisesi'ne geçmek için talepte bulunmuştur. Bu durum karşısında konseyimiz İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili ne gibi bir prosedür takip edileceği yolunda bilgi almak istemektedir. Konseyimiz her talep için İçişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı başvurmalı mıdır yoksa tüm talepler tek bir prosedür kuralı çerçevesinde değerlendirilebilir mi diye sormaktadır. Ruhani İşler Departmanı Başkanı A. Kazurin, 6 Kasım 1910 tarihli yanıtında konseye her talebin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kazurin, üst düzey hükümet yöneticilerinin o tarihlerde ülkede ve kendi aralarında yaygın olan antisemitizmi göz ardı edemeyeceklerini, bu nedenle de Yahudilikten Ermeniliğe toplu geçişleri onaylamayacaklarını belirtmiştir.